güne bakan.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Koca bir haftayı geride bıraktık. Yeni bir haftaya merhaba diyoruz. Takvimler 24 Ekim 2022 Pazartesi'yi, Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı herkese gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden, ayrıca TRT Dinle uygulamasından dinleyebiliyorsunuz. Duygu, düşünce ve isteklerinizi sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Efendim bugün ilk bölümde Gençlik Çalışmaları Derneği Başkanı Mehmet Çetinkaya telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Gençlik Çalışmaları Derneği'nin faaliyetlerini, yurt içi ve yurt dışı gençlik projelerini konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde yayınımıza Söz Uçar köşemizle devam edeceğiz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı, yazar Mustafa Alican telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Kayıp Ülkenin İzinde, Anadolucu Mütefekkirlerin Dünyası kitabı üzerine kendisiyle sohbet edeceğiz. Güne Bakan başladı.
Thank you.
Efendim TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Az önce Elif Buse Doğan'dan güzel mi güzel bir şarkı dinledik, enerjimizi yükselttik ve gençleri konuşacağız. Gençlik Çalışmaları Derneği Başkanı Sayın Mehmet Çetinkaya, telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Çetinkaya merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa Bey, hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız efendim?
Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Evet, bugün gençleri konuşacağız, gençlik çalışmalarını konuşacağız. Derneğimizin ismi Gençlik Çalışmaları Derneği. Gençlik çalışmaları denildiği zaman ne anlamalıyız? İsterseniz buradan başlayalım.
Olur, başlayalım. Gençlik çalışmaları dediğimiz konu, gençlerin resmi, okulda öğrendiği, akademik ya da mesleki eğitimlerini yanı sıra onlara tamamlayıcı nitelikte çalışmalar, eğitim programları sunma çerçevesinde biz gençlik çalışmaları diyoruz.
Evet.
Yani gençlerin okul dışında kendini profesyonel, toplumsal, kişisel olarak geliştirmeleri için yapılan bütün destek faaliyetlerini, eğitim faaliyetlerini gençlik çalışmaları olarak adlandırabiliriz.
Hı hı. Hakikaten gençler bir milletin temelini oluşturuyor. Evet. Onlar ileride yetişecekler ve çeşitli yönetici pozisyonlarına gelecekler. Belki devleti yönetecekler.
Aslında,
o anlamda gençlerin üzerine çok yönelmeliyiz değil mi?
Evet, aslında hali hazırda gençler o aktif rolleri almaya başladılar. Yani sanırım bu son 10 yıldır diyelim artık. Yani 20-22 yaşından sonra gençler birçok pozisyonda aktif olarak yer alıyor. Hem de siyasetin, politikanın içinde yer alıyor. Şirket kuruyorlar, yöneticilik yapıyorlar. Kendi işlerini kuruyorlar. Yani aslında gençler hala hazırda bu sektörde ama öyle bir algımız var hala. Böyle bir daha yetişkin olunca gireceklermiş gibi düşünüyoruz ama gençler her yerde aslında.
Hı hı. Şimdi medyadan takip ettiğimiz üzere dernek olarak yoğun çalışmalar yürütüyorsunuz. İsterseniz biraz da amaçlarınızdan bahsedelim. Gençlik çalışmalarının amacı nedir?
Olur. Gençlik Çalışmaları Derneği'nin amacından bahsedeyim ben öncelikle. Bir de Gençlik Çalışmaları'nın kendi amacından bahsedeyim.
Olur, tabii.
İkisi çünkü birbirinden biraz farklı. Şimdi Gençlik Çalışmaları'nın genel amacı az önce söylediğim gibi gençlerin hani akademik, resmi, okulda öğrendikleri ya da mesleki eğitimlerini tamamlayıcı faaliyetler sunan çerçeveye biz gençlik çalışmaları diyoruz. Bunu yapan gençlere hizmet eden bütün kuruluşlar aslında gençlik çalışmaları yapıyor. Yani bunun içerisine bakanlıklar girer, bunun içerisine dernekler, vakıflar, valilikler, belediyeler, üniversiteler, kaymakamlıklar, gençlik merkezleri, sosyal hizmetler merkezleri gibi düşünebilirsiniz. Yani gençlere hizmet eden, onların kişisel gelişimine, toplumsal gelişimine, profesyonel gelişimine katkı sunan herkes gençlik çalışması yapıyor aslında.
Evet.
Bizim derneğimiz halihazırda bu gençlik çalışması yapan kuruluşları desteklemek üzere kurulmuş bir kuruluş aslında baktığınız zaman. Yani bir çatı kuruluş gibi bir rol üstlendik aslında. Fakat bununla sınırlı değil, biz yine gençlere de doğrudan hizmet veriyoruz. Neler yapıyoruz ondan birazcık bahsedeyim. Yaptığımız faaliyetler aslında hem yerel, ulusal ve uluslararası olup 3 boyutta değişiyor. Yerel faaliyetlerde daha çok hani derneğimizin lokasyonu şu anda Mudanya'da. Daha önce biz İstanbul'daydık. Mudanya'ya taşındık. Yönetim kurulundaki birçok kişinin Bursa'da olması sebebiyle. Yerelde gençlerin dediğim gibi kendilerini geliştirebileceği birçok eğitim düzenliyoruz. İşte örnek vermek gerekirse kariyer planlama etkinlikleri, işte Avrupa fırsatları etkinlikleri, girişimcilik eğitimleri veriyoruz. İşte medyada nefret söylemiyle mücadele eğitimi veriyoruz. İşte gençlerimizin terör faaliyetlerine bulaşmamaları için onları bilinçlendirme faaliyetleri yapıyoruz. Yani gençlerin hem mesleki hayatta hem akademik hayatta hem de gelecekteki iş hayatlarına destek olabilecek birçok faaliyeti biz yerelde organize ediyoruz. Öte yandan dediğim gibi hem Türkiye'de hem uluslararası özellikle Avrupa'da biz 40 ülkede aktif çalışan bir kuruluşuz. Bu gençlik çalışmaları yapan kuruluşların işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli profesyonel desteği sağlıyoruz onlara. Yani örnek vermek gerekirse mesela Avrupa'nın 20 farklı ülkesinden işte ikişer tane gençlikte çalışanla biz Türkiye'de, İstanbul'da ya da Bursa'da ya da herhangi bir ülkenin bir yerinde bir eğitim organizasyonu yapıp onlara nasıl daha iyi proje yazabilirler, nasıl gençlere eğitim verebilirler, nasıl eğitmen yetiştirebilirler, nasıl girişimcilik eğitim verebilirler, o gençler işte kendi işlerini kurarken nasıl iş planı yapar, nasıl fon bulur, nasıl sürdürülebilirliği sağlar, işte insan kaynakları yönetimini nasıl yapar, stratejik yönetimini nasıl yapar gibi. Biz o gençlere destek veren kuruluşları yetiştirip gençlere destek verebilecek hale getiriyoruz. Daha iyi destek verebilecek hale getiriyoruz.
Ne güzel. Ne güzel. Sayın Çetinkaya, siz bunları anlattığınızda okumalarımdan hatırıma Ali Fuat Başkil'in, rahmetli Başkil'in Gençlerle Baş Başa kitabı geldi. Orada da gençler üzerine çok duruyor ve gençlere nasihatlerde bulunuyor. Hakikaten hiç boşluk kabul edilmemesi gereken bir zaman dilimi gençlik çağı. Çünkü pek çok şey gençlik zamanında atılıyor, bunun üzerine imar ediliyor. Evet. İlerleyen yaşlarda bu gençlikte alınan kararlar hayatı yönlendiriyor. Siz de bu anlamda gençleri yönlendiriyorsunuz, çeşitli eğitimler veriyorsunuz. Şimdi zamanımız teknoloji zamanı, bilim zamanı. Bu anlamda teknoloji alanında özellikle yapay zeka, yazılım ve kodlama gibi alanlar ön plana çıkıyor. Bu alanlarda öğrencileri, gençleri yönlendiriyor musunuz? Çalışmalarınız var mı bu alanlarda?
Şimdi demin ki bahsettiğim faaliyetleri biz organize etmenin yanı sıra yurt dışında da bu tarz eğitimler, seminerler, gençlik değişim projeleri yapan kişileri biz o projelere ortak olarak projelere katılmalarını sağlıyoruz. Yani bir nevi destekleyen kuruluş rolü üstleniyoruz. Bu programlar Avrupa Birliği'nin Erasmus Plus programı kapsamında genellikle gerçekleşiyor. Yani fonu Türkiye'nin vergilerinin de katkıda bulunduğu bir fon var. Bütün Avrupa ülkelerinin ve aday ülkelerinin ortaklaşa bir havuzda bir para birikiyor. Bu parayla da Erasmus Plus çerçevesinde öğrencileri ya da gençleri, öğrenci olma zorunluluğu yok bu arada, çeşitli faaliyetlere katıldırıyoruz. Yani bunların içerisinde bahsettiğiniz konular da var. Evet. Hatta isterseniz konuyu biraz o tarafa çekebiliriz. Belki dinleyen insanların çekebilecek bir konudur. Şimdi Erasmus Plus dediğimiz çerçeve, birçok insan aslında sadece Erasmus'u biliyor. Yani sadece okulda öğrencilerin belli bir dönem yurt dışına gidip bir dönem ya da iki dönem okuduğu programı biliyorlar. Ama Erasmus Plus altında 5 ana başlık var. Bu bildiğimiz üniversite öğrencilerin yurt dışına gittiği program sadece bir tanesi. Bu yüksek öğretim hareketliliği diye geçiyor. Öğrenciler bir dönem ya da iki dönem yurt dışına gidiyor. Orada okuyup geliyor. Ya da 2 ile 12 ay arasında yurt dışına gidip staj yapıyorlar. Kendi bölümleriyle alakalı bir yerde staj hareketliliği yapıyorlar. Bu yüksek öğretim hareketliliği. Bunun dışında yetişkinlere yönelik, okul hareketliğine yönelik, mesleki eğitim hareketliğine yönelik programlar var. Bir de gençlik programları diye bir hareket var. Biz bu gençlik programları başlığından oldukça sık sık, hatta belki Türkiye'den çok yararlanan derneklerden biriyiz. Hı hı. Bu program gençlere uluslararası hareketlilik imkanı veriyor. Ve şartları da çok hafif. Yani hafif derken şartı neredeyse yok. Mesela gençlik değişimi denen bir program var. 18-30 yaş arası bütün gençlere açık. Dil bilme zorunluluğu yok, öğrenci olma zorunluluğu yok, askerlik yapmış olma zorunluluğu yok. Sadece Türkiye'de ikamet ediyor olması ve bu projelere işte erişebilmesi, yani biliyor olması, farkında olması yeterli. Başvuru yapıyor. Çok temel bir CV ve özgeçmiş ön yazıyla başvuru yapıyor. Uygun bir adaysa projeye dahil ediliyor. Ve ortalama hani 8-10 günlük, işte en az 5 gün, en fazla 21 gün sürüyor bu programlar. Gidip yurt dışında bu tarz projelere katılıyor. Projenin konusu da o kadar değişebiliyor ki, yani ucu bucağı yok, saymakla bitmez. Hani kadın hakları, insan hakları, dijitalleşme, işte evet, uluslararası hareketlilik, ne bileyim girişimcilik, işte mesela şu anda ben Adana'dayım. Atoder'in, Kanat Sağlıkları Federasyonu'nun bir projesi var burada. Bugün eğitmenliği için buraya geldim. Burada mesela 5 ülkeden genç gelip bir hafta boyunca kan bağışının işte farkındalığının artırılması için faaliyetler yapacağız. İşte kan
tutulaklılıkları
yapacağız. Evet. Adana'da işte bu Kızılay'ı ziyaret edeceğiz. Buradaki yapılan Kızılay'ın organize ettiği faaliyetleri yerinde göreceğiz. İşte hı-hı, insanlara kan bağışı ile ilgili broşürler dağıtacağız. Bir kısa film çekeceğiz. O kısa filmin gösterilmesini yapacağız. Yani konu çok sınırsız. Yani o kadar çok sosyal konuda proje yapılabiliyor ki, ve gençler bu projeye katılırken dediğim gibi sadece 18-30 yaş arası olması gerekiyor. Ve ayrıca ceplerinden hiç para çıkmıyor. Yani bu projeye katılan kişinin işte yol, yemek, konaklama, vize masrafları, uluslararası hareketlilik, işte yolculuk masrafları, bilet paraları, hepsi bu program tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla hani gençlerimiz bu tarz projelerle deneyim elde edebiliyor. Başka ülkeden gençlerle bir araya gelebiliyor. Uzun böyle mesajla baktığımızda, çok dışarıdan bu olaya baktığımızda aslında başka ülkenin gençleriyle tanışıyor, yeni fikirler ediliyor, yeni arkadaşlıklar geliştiriyor, çok dilliliği özeniyor, çok kültürlülüğü anlıyor, kültürler arası öğrenme süreci dahil oluyor. Gelecekte o ülkeler arasında çıkabilecek potansiyel düşmanlık, nefret gibi şeylerin önüne geçilmiş oluyor. Yani aslında çok büyük bir kontekste uluslararası hareketlilikler sağlanıyor ve ülkemiz de, devletimiz de bunu destekliyor.
Evet, az önce ifade ettiğiniz gençlerin, öğrencilerin cebinden 5 kuruş para çıkmaması mevzusu çok önemli. Evet. Çünkü yani öğrenciler, gençler paraya her zaman ihtiyaç duyuyorlar ve zamanın bol olduğu, enerjinin çok yüksek olduğu bir zaman dilimi evet, aslında gençlik.
Aynen.
Yapma kabiliyeti var, enerjileri yüksek ama bu sefer de elde maddi imkan olmadığı için pek çok projeden mahrum kalıyorlar. Bu konuda aynen, da destek olunması çok önemli tabii ki. Şimdi ben konuyu şuna getirmek istiyorum. Teknolojinin doğru kullanılması konusunda da toplumda bir farkındalık oluşturulması gerekiyor. Bu konu çok önemli. teknoloji bağımlılığına yönelik faaliyetler düzenliyor musunuz?
Dediğim gibi biz dönem dönem projeler yapıyoruz her başka farklı konularda. Mesela bundan 1,5 ay kadar önce Gaziantep'te bir projeye yine ben eğitmenliğimi yapmıştım. Orada mesela işte İngilizce ismiyle Live the Phone, Let's Sport diye bir projemiz vardı. Gaziantep Şahinbey Belediyesi ortaklığıyla ve Sankalya Üniversitesi ortaklığıyla yaptığımız bir projeydi. Orada mesela gençlerin hani telefon bağımlılığı, işte internet bağımlılığı gibi sorunlar üzerine konuşup bu bağımlılıklardan nasıl kurtulabilirler ve bunu sporla nasıl destekleyebilirler diye bir hafta, bir 9 günlük bir çalışmamız olmuştu mesela orada. Yine zannediyorum 6 ülkeden bir 40'a yakın katılımcımız vardı. Avrupa'dan yine gençlerin çoğu gelmişti. Evet. Orada mesela spor faaliyetleri yaptık. Ne yaptık? İşte belediyenin işte macera parkında gidip o parkuru tamamladık. Ok atma faaliyetine gittik. Bir lisenin işte spor salonunda voleybol oynadık. Oradaki yerel gençlerle uluslararası gençler bir araya geldiler. Deneyimlerini paylaşma fırsatı elde ettiler. Akşamlar işte kültürel geceler düzenledik. Bir gün atıyorum Litvanya kültür gecesinde Litvanyalıları tanıdık. Bir gün Polonyalıları, bir gün İtalyanları, bir gün İspanyalıları. Böyle aslında çok gençlerin bir arada bulup kaynaştığı, kendilerini geliştirebileceği fırsat bulabildiği ortamlar yaratıyoruz. Ve dönem dönem dediğim gibi projelerin amacı doğrultusunda dijitalleşme konusunda da çalışıyoruz. Evet. Mesela bizim derneğin spesifik olarak çalıştığı bir konu daha var ki bu gençlik çalışmalarından, gönüllülük faaliyetlerinin dijitalleşme üzerine çalışıyoruz. Mesela ne yapıyoruz? İşte gönüllülük faaliyeti, işte Bursa'da biz Mudanya'da mesela geçen hafta cumartesi günü bir etkinlik yaptık. Hı hı. Oraya etkinliğe 30 kişi falan yüz yüze katılım gösterebildi. Niye? Çünkü belli bir coğrafyadasınız. Çok uzak bir yerdesiniz. Gençlerin seyahat edip oraya gelmesi ya da ulaşabildiğiniz gençler kısıtlı oluyor. Ama aynı etkinliği dijital bir ortamda yaptığınız zaman, işte farklı araçlar kullandığınız zaman, işte Kahoot, Slido, ne bileyim Microsoft'un araçlarını kullandığınız zaman ona mesela 40 değil de 400 genç katılabiliyor. Dolayısıyla hani bu konuda bilinçlendirme ve bu dijital araçları daha iyi kullanabilme ile ilgili eğitimler de veriyoruz. Yine başka derneklere ve gençlere diyelim.
Evet. Hayatta gençler için çok büyük tehlikeler var. Bunlardan birisi de takdir edersiniz ki sanal kumar. Gençleri bir şekilde bu ortama çekip ellerindeki para varsa onları almak, hayatlarını da maalesef sömürmek isteyen çok art niyetli kişiler var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Blok Zincir İstanbul programında geçtiğimiz hafta bir uyarıda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki gençlere kripto paralarla ilgili uyarıda bulunarak hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yönelmek yerine blok zincir teknolojisi gibi yeniliklerin geliştirilmesinin içinde yer alın. Bu blok zincire dair de yönlendirmeleriniz var mı gençlere, neler söylersiniz?
Var. Şöyle ki bizim derneğimizin bir YouTube kanalı var. İsmi Utist. Bu kanalda mesela bu blok zincir teknolojisi nedir, ne işe yarar, hani çıkış noktası nedir ve hangi probleme çözüm üretiyor. Yani biraz daha eğitici içeriklerle iki tane bir video serimiz oldu. Devamını henüz yapamadık, bu kışın niye devamını çekmeyi düşünüyoruz. Burada gençlere aslında çok temelde hani kumar oynamayın, bu işe girmeyin demek yerine eğitip bu işin kazanan tarafında yer almayı çalışacaklar. Yani tasarlayan tarafta, yeni blok zincirleri yaratan tarafta, bu teknolojileri günlük hayatımıza entegre eden tarafta kullanabilecek seviyeye getirmekle ilgili bir planımız var. Evet. Bunu hani hemen bir günde olacak bir şey değil. Bunun için öncelikle yetişmiş bir eleman açığı var Türkiye'de. En büyük sıkıntımız bu zaten. Bizden hepsi İngilizce dönüyor. Bunu alıp Türkçeleştirip bir eğitim haline getirip bir formasyona dayandırıp bir eğitimleştirme süreci zannediyorum önümüzdeki birkaç sene içerisinde Türkiye'de çok daha yaygın ve bilinçli bir şekilde yapılıyor olacak diye düşünüyorum.
İnşallah.
Biz yavaş yavaş başladık. Hatta biz geçen Mart ayında Metaverse'de online bir toplantı yaptık. Bu bahsettiğim toplantılardan birini bir Metaverse evreninde canlı olarak gerçekleştirdik diyelim.
Evet. Peki gençler size nasıl ulaşıyorlar en çok? Hangi ortamlardan size ulaşıyorlar?
Bize gençler en çok Instagram'dan ulaşıyor. Zaten veriler de onu gösteriyor. En çok kullanılan sosyal medya aracı şu anda YouTube, ikincisi Instagram. YouTube'da videolarımız var. Hani bu arka bilgi programlara katılmak isteyenler zaten arama yaptığında muhtemelen bizim videolara çok rahat erişebilirler. Onun dışında doğrudan etkileşimi en çok Instagram'dan alıyoruz. Ama detaylı etkileşime geçmek isteyenleri her zaman e-postaya yönlendirip e-posta ve telefonla destek veriyoruz. Evet. Hatta biz yüz yüze görüşmeden ziyade önce internet üzerinden bir görüşme bitirip orada her şey tamamlanırsa yüzde görüşme evresine geçiyoruz. Mesela hiç kimseyle yüzde ilk görüşmemizi yapmıyoruz. İlk önce hazırlamış olduğumuz videolar, işte rehberler, online bloglar var. Onları genç kendi araştırıp okuyup öğrenip kafasında yerleştirip ondan sonra sorular için bazen bizle yüzle görüşmek gibi yola gidebiliyorlar.
Evet. Sayın mesela Çetinkaya, şunu merak ediyorum. Sizce gençlerin dikkatini çekmek, onların gönüllerini kazanmak zor mu?
Bence değil. Ben de bir gencim. Sonuçta 35 yaşındayım ama 17 yıldır bu gençlik çalışmaları içinde bulunuyorum. Ben bu işe nasıl ikna oldum? Hı. Aslında biraz onun doğrudan örnek verebilirim. Şimdi gençlere istediği şeyi tek taraflı verirseniz, yani sadece kendi istediğinizi dayatırsanız ve gençlerden bir şey beklerseniz genellikle karşılığını alamazsınız. Şimdi gençlerin beklediği şöyle bir şey var. Birincisi, sizin onlara önerdiğiniz şeyin akademik veyahut da gerçek hayatta karşılığı olan bir değeri olmalı. Yani bu işten para kazanabilmeli. Bu işin kendisine bir profesyonel gelişim katkısı olabilmeli. Bu birincisi. İkincisi, o gencin duygusal tarafına, yani aktivist tarafına, toplumda problem olduğu olarak gördüğü şeylere çözüm üretebiliyor olması lazım. Yani biz buna aktivizm yönü diyoruz. Dolayısıyla mesela çocuklarla ilgili derdi olan bir kişiye çocuklarla ilgili bir sosyal sorumluluk projesine dahil edip aynı zamanda bunun sonunda işte bir kariyer hedefine de katkı sunacak becerileri edinmesine katkı sağlaması lazım ona önerdiğiniz şeyin. Üçüncüsü de, Türkiye'de maalesef bunu boş iş olarak görüyorlar ama boş zaman faaliyetleri denen bir şey var. İngilizce'de aslında leisure time diye geçiyor. Yurt dışındaki gençlik merkezleri bunu çok iyi yapıyorlar. Yani gençlerin boş zamanını doldurmak çok önemli. Çünkü gençlerin boş zamanını, serbest zaman etkinliklerini doldurmadığınız zaman alkol, uyuşturucu, sigara, işte kumar, aklına gelecek her türlü şeye yöneliyorlar. Dolayısıyla gençlerin boş zaman faaliyetlerinde eğlenebilecekleri, sosyalleşebilecekleri de bir ortam kurmanız gerekiyor. Mesela biz derneğimizin bir etkinliğini yaparken bu üçünü kombine ederek etkinlik planlamaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu etkinliğe gelin, oradaki insanlarla tanışın, kaynaşın, sosyalleşin. Bu birincisi. İkincisi, bu etkinlikte şunları şunları öğrenin. Gelecekte CV'nize, kariyerinize böyle katkıda bulunsun. Üçüncüsü, bu konu şu sosyal sorunla ilgilidir. Geldiğiniz zaman bu çözümün de bir parçası olursunuz. Dolayısıyla oraya gelen insan hem bir çözümün parçası olmuş oluyor, hem bir şey öğrenmiş oluyor, hem de sosyalleşmiş oluyor. Yani o yüzden gençlerin kalbine aslında bu yönden yakalamak bence çok kolay. Evet. Dolayısıyla bizim derneğimiz çok Türkiye'de bilinen de bir dernek hani bu alanda. Belki herkesin bildiği tek dernek diyebilirim yani.
Aslında gençlerimizin pek çoğunda bir cevher var, ortaya çıkarılmayı bekleyen. Ama bir kısmında da özgüven problemi var. Bunun farkına varıyor musunuz bilmiyorum.
Tabii.
Ben yapamam ki. Zaten yapılsaydı benden önce birileri yapmış olurdu diyorlar. Onlara bir özgüven aşılanması gerekiyor değil mi? Hadi deyip şöyle bir ittirmek lazım.
Aynen öyle. Ya bunu aslında yapıyoruz sıkça. Gençler kendileri de bunu deniyorlar. Birinci, ikinci denemeden sonra genelde vazgeçiyorlar. Maalesef bu bizim hani toplumumuzun biraz daha nasıl diyeyim, hani bizim toplumdan bir şey olmaz fikri çok aşılanmış bize. Ben de öyle yetiştirdim bir Y kuşağı olarak baktığınız zaman ama bunu yıkmak yine gençlerin elinde ya. Yani büyüklerin eline bırakılacak bir şey değil bu. Biraz bilinçlenmiş gençler birbirini tutup sürüklediği zaman bu sorun çözülüyor. Yani ben buna çokça şahit oldum.
Evet. Şimdi yani bizleri yurt dışından dinleyen milyonlarca dinleyicilerimiz var. Yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşımızın evlatları var, gençlerimiz var. Onlar da Türkiye ile derin bağları olan gençlerimiz. Türkiye'deki gençlerle yurt dışındaki gençleri buluşturuyorsunuz. Yurt dışında hangi projeleri gerçekleştiriyorsunuz ve son olarak süremizin de sonuna geliyoruz. Hangi konularda desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz?
Şöyle söyleyeyim. Bizim gerçekleştirdiğimiz 3 ana başlıkta projeler var. Birincisine zaten ilk başta anlattım. Gençlik değişimi projeleri. Zaten Google'a gençlik değişimi, Erasmus gençlik değişimi yazdığınızda yüzlerce video ve içeriğe ulaşabilirsiniz. Bu programa katılım için yine özetleyeyim. 18-30 yaş arasında olmak yetiyor katılımcı olabilmek için. Hı hı. Bir de Avrupa Dayanışma Programı denen bir program var. İngilizce ismiyle ESC diye kısaltılıyor. European Solidarity Corps diye bir program. Bu programda sizin kendi ülkeniz dışında başka bir ülkeye gidip orada bir sivil toplum kuruluşunda ya da bir kamu kuruluşunda kar amacı gütmeyen bir faaliyet dediğim ya da gönüllülük yapmanız imkan sağlıyor. 2 ayla 12 ay arasında ya da kısa dönem 2 haftayla 2 ay arasında gidip yurt dışında yaşama deneyimi elde ediyorsunuz. Hı hı. Bu programda da yine bütün masraflarınız Avrupa Birliği projesi tarafından karşılanıyor. Ve orada gittiğiniz yerde alan olarak çalışma alanı o gittiğiniz kuruluşun çalışma alanı oluyor. Yani bir kısıtlama yok. Mesela kadınlarla ilgili çalışan bir derneğe gidebilirsiniz, çocuklarla ilgili çalışan bir kreşe gidebilirsiniz, yetişkinlerle ilgili çalışan bir huzur evine gidebilirsiniz, dijitalleşmeyle ilgili çalışan bir coworking space'e gidebilirsiniz. Yani gittiğiniz kurum ne iş yapıyorsa oraya gidip gönüllülük yapıyorsunuz çok temelde. Ve yine iki programda da yol, yemek, konaklama her şeyimiz Avrupa Birliği karşılıyor. Öyle düşünün. Ve hatta ikinci bahsettiğim uzun dönemli programda süre cep harçlığı alıyorsunuz. Bütün evet. sigortanız yapılıyor falan gibi düşünün. Bir de bunların dışında bu işleri organize eden kişileri, hani ben dedim ya gençlik çalışanı diyorum biz. Evet. Yani gençlere hizmet veren kişilere. Bu kişilerin kendini geliştirebilir, profesyonel kurumsal kapasitelerini arttırabilmeleri için bir etkinlik türü var. Buna da gençlik çalışanlarının hareketliği deniyor. Bunun altında genellikle eğitim kursu, seminerler, ortaklık kurma faaliyetleri, işte proje yazma toplantıları gibi, iş gölgeleme ziyaretleri, kurum ziyaretleri gibi etkinlikler oluyor. Bunun için de 18 yaşından büyük ve İngilizce biliyor olmanız yeterli. Başka hiçbir şartı yok. Yine bütün masraflarınız Avrupa Birliği programından karşılanıyor. Bu programa katılıp nasıl gençlik çalışmalarının içerisinde destek veren tarafta yer alabilirim diye kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Peki. Bir de parantez açacağım. Çok hızlı. Hı-hı. Zamanımız çok az kaldı biliyorum. Erasmus for Young Entrepreneurs diye, genç girişimciler için Erasmus diye bir program daha var. Bunu biz uygulamıyoruz. Ama bu programda yine kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına yönelik bir program. Onu da araştırsın isterim ilgilenen arkadaşlar. Yurt dışına gidip, mesela ben eğitim danışmanlık şirketi açmak istiyorum. Yurt dışında var olan eğitim danışmanlık şirketi sahibi birinden gidip 2 ay ile 6 ay arasında işi doğrudan adamdan öğrenip geliyorum. Böyle düşünün. Ve bütün masraflarınızı karşılayacak bir maaş alıyorsunuz bu programda.
Çok güzel.
Böyle. Çok hibe güzel. Alıyorsunuz. Bu programı da not etsinler, en azından internetten araştırsınlar isterim.
Hı hı. Ben son olarak sorumu tekrarlıyorum. Şu alanda desteğe ihtiyacımız var diyor musunuz? Buradan gençlik çalışmalarına destek vermek isteyen dinleyicilerimize duyuralım.
Her alanda desteğe ihtiyacımız var. Şimdi gençlik çalışmaları yapan dernekler diye ararlarsa kendi yerlerindeki derneği bulsunlar, gidip yüz yüze görüşsünler. Bu dernekler zaten gönüllülük esasıyla çalışıyor. Orada sosyal medya hesabı yönetecek, ofis işlerine yardımcı olacak, gönüllülerle irtibata geçecek, temizlik yapacak, tuvalet temizlik belki ya da uluslararası proje yazımına katkı sağlayacak, eğitmenlik yapacak, mentörlük yapacak, lojistik işlere bakacak, işte alışverişe bakacak olan her alanda gönüllüye ihtiyaç var. Hı hı. Hem kendileri hem kurumları kazan kazan mantığıyla bu şekilde işbirliğine gençleri ben davet ederim. Evet. Ben de böyle başlıyorum.
Küçük iş büyük iş demeden her alanda tabii desteğe ki. İhtiyaç var. Aynen. Çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sayın ederim. Mehmet Çetinkaya. Derneğiniz hakkında, faaliyetleriniz hakkında ayrıntılı bilgiler aktardınız. Gençleri kazanmamız lazım. Onlar bizim geleceğimiz. İnşallah hep birlikte Türkiye daha güzel günlere gidecek İnşallah. Sizin vesilenizle.
İnşallah. Çok sağ olun.
Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Görüşmek üzere.
Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Gençlik Çalışmaları Derneği Başkanı Sayın Mehmet Çetinkaya telefon hattımızın diğer ucundaydı. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Seni bir kere görsem belki rahatlar içim. Yıllar oldu görmedim, belki de biraz özledim. Nasıl bir sevdaysa ancak kalbimi dağladım. Seni kaybedip ağladım. Üstümden sanki trenler geçti, yine el salladım. Belki sen varsın diye, belki duyarsın. Halim yok, saatim geç oldu. Buradan kaçabilenler gitmiş, çok göç oldu. Nereye gizlenmiş bilmem bu işin anahtarı. Çoğumuzun berbat hayatları. Birden durdum, bak içimden geldin. Nasıl da afalladım. Çünkü sen varsın diye, orada sen varsın diye. Anlarsın, soru sormazsın. Ah, yetmedim mi be? Belki sen varsın diye, belki duyarsın diye. Beni anlarsın, soru sormazsın. Ah, yetmedim mi be? senin adından, seni soldum dumanından, sen benim yanlışım. Belki sen varsın diye, belki duyarsın diye, beni anlarsın, soru sormazsın, ah yetmedi mi be. Belki sen varsın diye, belki duyarsın diye, beni anlarsın, soru sormazsın, ah yetmedi mi be.
Söz Uçar.
Efendim, Güne Bakan Söz Uçar köşemizde devam ediyor. Bu hafta sizleri çok güzel bir tarih kitabıyla ve yazarıyla buluşturuyoruz. Kayıp Ülkenin İzinde, Anadolucu Mütefekkirlerin Dünyası. Yazarları Mustafa Alican ve Bahattin Çatma. Şu anda telefon attığımızda Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı, yazar Profesör Doktor Mustafa Alican hocamız var. Sayın hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey. Teşekkür ediyorum.
Bizlere Malatya'dan bağlanıyorsunuz. Malatya'dan bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar, sevgiler gönderiyoruz.
Eyvallah.
Kıymetli hocam, evet. Kayıp Ülkenin İzinde. Kitabın kapağında da yazıyor. Hemen hepsi Türk yazın hayatının önemli ve bilinen isimlerinden 11 mütefekkir. İsimlerini zikretmek istiyorum müsaadenizle. Mükrimin Halil İnanç, Mehmet Halit Bayri, Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, Hilmi Ziya Ülken, Remzi Oğuz Arık, Nurettin Topçu, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Emin Erişirgil ve Refik Halit Karay. Kıymetli hocam, bu mütefekkirlerin hayatları ve tarih anlayışlarını kitabınızda anlattınız. İsterseniz şuradan başlayalım. Kitabınızın da İsminde zikrettiğiniz gibi Anadolucu mütefekkirler. Anadoluculuk ne demek?
Evet Mustafa Bey, çok teşekkür ediyorum güzel girizgah için. Şimdi aslında şunu vurgulayarak başlamak isterim. Biz kitabımızda Anadolucu mütefekkirlerin yalnızca bir kısmını ele aldık. Yani onun dışında bu Anadolucu mütefekkirlerin sayısını çok daha fazla arttırabiliriz. Bahattin Hoca ile birlikte bu kitabın tasarımını yaparken özellikle Anadolucu düşüncenin böyle ana hatlarını meydana getiren ya da işte çatallanma noktalarında yer alan bazı isimler belirledik. Tabii ki bu belirleme biraz da bizim kendi okumalarımızdan, kendi Anadolu bakışımız çerçevesinde şekillenen bir okuma kültüründen kaynaklanıyordu. Dolayısıyla bu kitapta yer alan Anadolucuların, Anadolucuların tamamı olmadığını özellikle belirterek başlamak lazım. Hı hı. Çünkü Anadoluculuk çok geniş bir akım. Hatta iki temel hattı da var. Bunların bir tanesi biraz daha muhafazakar ya da teritoryal bir milliyetçilik anlayışını temsil ettiğini söyleyebileceğimiz Anadoluculuk. Ki biz kitabımızda bu Anadoluculuğu ele aldık. Bunun dışında daha farklı bir Anadoluculuk türü de var. İşte Mavi Anadoluculuk adıyla bilinen, işte Azra Erhat, Sabahattin Eyüboğlu gibi bir takım isimlerin bir şekilde belirleyici olduğu daha seküler, Osmanlı öncesi, İslam öncesi Anadolu'ya vurgu yapan, Türkler öncesi Anadolu'ya vurgu yapan, Türklerin köklerini özellikle işte Troya'da ya da işte başka bir takım antik kültürlerde arayan başka bir Anadoluculuk türü de var. Mavi Anadoluculuk olarak bilinen. Onun da altını özellikle çizelim.
Evet.
Bizim anladığımız anlamda Anadoluculuk, yani bu kitaba temel teşkil eden kavramsal çerçeve içerisinde Anadoluculuk, aslında Anadolu tutkusu diye çok basit bir şekilde iki kelimeyle ifade edebileceğimiz
Anadolu tutkusu için, evet çok güzel bir
Anadolu tutkusu
kavram.
Anadolu'ya bir şekilde Anadolu'dan Anadolu merkezli olarak dünyaya bakmak ve belli bir kültürü, Türk kültürünü, Türk İslam kültürünü Anadolu merkezli bir biçimde tarif etmek şeklinde biz bunu tanımlayabiliriz. Tabii ki bunu hani daha böyle romantik bir biçimde söylememek lazım. Bunun kendi tefekkürlü bir takım kökleri de var. özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülme sürecinde ortaya çıkan ve Osmanlı Devleti'nin nasıl kurtulabileceğini ya da nasıl ihya edilebileceğini bir şekilde düşünen mütefekkirlerimizin ortaya koyduğu bir takım fikir akımları vardı. Bunları hatırlarsınız. İşte Türkçülük, İslamcılık ve Osmanlıcılık olarak bizim bildiğimiz fikir akımları vardı. Bu fikir akımları bir anlamda Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle son dönemlerini yaşadığı zaman diliminde, işte Balkan Savaşları'nın falan ya da işte toprak kayıplarının yoğunlaştığı dönemlerde ortaya çıkmıştı ve bir anlamda Osmanlı'yı nasıl bir arada tutabiliriz, nasıl dağılmasını önleriz şeklinde kabaca bu şekilde ifade edebileceğimiz bir koruma refleksine dayanıyordu. Fakat daha sonra özellikle işte Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması, Osmanlı İmparatorluğu'nun kendini meydana getiren unsurları bir arada tutamayacağının anlaşılması ve toprak kayıplarının iyice artarak Anadolu sınırlarına dayanması sürecinde daha gerçekçi diyebileceğimiz, daha önce adını zikrettiğimiz o üç düşüncenin romantik yönlerinin belli ölçüde törpülenmesiyle ortaya çıkan ve bir anlamda elde kalan son toprak parçası olan Anadolu'nun muhafaza edilmesi, bir şekilde oranın da kaybedilmemesi kaygısından neşet eden bir düşünme biçimidir Anadoluculuk. Ve temel anlamda Anadolu'nun idealize edilmesine dayanır. Evet. Ve özellikle 1071 yılında gerçekleşen Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da işte hem Türklerin geleneksel kadim kültürlerinin hem işte İslam medeniyetinin hem de Türk ve İslam öncesi dönemde Anadolu'da mevcut bulunan bir takım medeni unsurların adeta bir araya gelerek yeni bir sentez meydana getirdiğini sallayan bir düşünme biçimidir bu. Aslında radikal de diyebileceğimiz bir düşünme biçimidir. Çünkü özellikle Malazgirt öncesi dönemi, Yahya Kemal'in ifadesiyle söyleyecek olursak merhum, kablet tarih olarak gören ve Anadolu'da yeni bir Türk tarihinin başladığını, yeni bir İslam tarihinin başladığını ve yeni bir kolektif kültürün oluştuğunu ve bu kültürün yaklaşık 1000 yıl boyunca hem Anadolu'yu bir biçimde şekillendirdiğini hem de Anadolu'dan başlayarak işte Osmanlı eliyle dünyanın dört bir köşesine ulaştığını sallayan bir kültüre dönük bir atıftı bu. Ve aslında bunu bir şekilde keşfetmemiz gerektiği, bundan çok uzaklaşıldığı, bir şekilde bir takım emperyal faaliyetler çerçevesinde Avrupa'da, işte Yemen'de ya da işte dünyanın başka birçok bölgesinde faaliyet gösteren Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında Anadolu'yu, yani bu bütün bu ışığın, bütün bu güneşin, bu kültür güneşinin kaynağını ihmal ettiğini ve bu ihmalin sonucunda da tırnak içinde ifade etmek istiyorum, başımıza birçok işin geldiğini ileri süren, dolayısıyla düştüğümüz yerden kalkmak için Anadolu'yu ihya etmenin gerekliliğini öne süren ve süreç içerisinde Anadolu'yu nasıl ihya edebiliriz sorusunun cevabını araştıran bir grup düşünce adamının temsil ettiği bir tefekkürdü Anadoluculuk. 1923-24 yılında 12 sayı çıkan bir Anadolu Mecmuası isimli bir dergi de çıkarmışlardı bunlar. Hı-hı. Yalnızca 12 sayı çıkmış olmasına rağmen çok ciddi derecede etkili oldu. Yani pratikte etkili olmadı ama Türk düşünce hayatında etkili oldu. Halen biz bu etkinin devam ettiğini de söyleyebiliriz. Ki bu bahsetmiş olduğum Anadolu Mecmuası'nda Mülkü'nün Halil Yinaç'tan Necip Fazıl Kısaköy'e kadar çok önemli isimlerin yazdıkları birçok yazı da vardı. Hatta burada bir parantez içinde şunu da söyleyeyim. Biz de Malatya'da Turgut Özal Üniversitesi'nde Anadolu Mecmuası adlı yeni bir dergi kurduk. İlk sayımız da yayınlandı. Bir anlamda Anadolu Mecmuası'nın temsil ettiği o Anadolu düşüncesini aradan işte aşağı yukarı 100 yıl geçtikten sonra yeni bir solukla, yeni bir nefesle tekrar ihya edebilir miyiz? Tekrar oradan bir bakış oluşturabilir miyiz? Düşüncesinden hareketle biz de bunu yaptık. Dolayısıyla bu yaptığımız şey bile aslında Anadolu Mecmuası'nın, dolayısıyla Anadolucuların aslında nasıl etkili bir miras bıraktıklarını ve 100 yıl sonra bile bir takım genç arkadaşların bu mirasın peşinden koşmaya talip olduğunu da gösterir. Herhalde böyle özetleyebiliriz Mustafa Bey, Anadolucu.
Evet Sayın Hocam, Anadoluculuk kavramını çok ayrıntılı, çok anlaşılır bir şekilde tamamladınız. Teşekkür ederim bunun için. Şimdi kitabınızın 63. sayfasında geçmişten gelecek imal eden tarihçi Mükrimin Halil Yinanç, mütefekkirlerden biri olan bu kıymetli hocamıza yer verdiniz. Profesör Doktor Mükrimin Halil Yinanç, tarih camiasının önde gelen isimlerinden birisi, takdir edersiniz ki.
Evet, evet.
Hocam, Yinanç'ın Anadolucu tarih anlayışı nasıldı? Buradan devam edelim mi?
Devam edelim, evet. Mükrimin Halil Yinanç, hepimizin de bildiği gibi, özellikle Türkiye'de İslam tarihçiliği özelinde ağırlıklı olarak da Selçuklu tarihçiliğinin bir anlamda piri olarak kabul edilir. Halen bu şekilde kabul edebiliriz. Kendisine ayaklı kütüphane denirmiş zamanında. İşte İstanbul'da Beyazıt'taki Küllük Kahvesi'nde yaptığı İslam tarihi sohbetlerini özellikle daha sonraki dönemde birçok münevverimiz anlata anlata bitiremez. Öyle tatlı bir sohbeti varmış. Dursun Birlek'in Ayaklı Kütüphaneler kitabında anlatılır. Fakat Mükrimin Halil Yinanç'ın geride bıraktığı çok fazla eser maalesef yok. Türkiye Tarihi isimli bir eseri var Selçuklu tarihiyle ilgili özellikle. O aşılmış değil. Çok iyi bir metindir o. Bir kere şunu söyleyelim Mustafa Bey. Mükrimin Halil Yinanç başta olmak üzere. Fuat Köprülü'yü falan da bu çerçevede ele alabiliriz. O dönemin bazı mütefekkir figürleriydi bunlar. Yani sadece tarihçi ya da başka bir işte alanda çalışan bir bilim adamı değil, mütefekkir bilim adamıydı, bilim insanlarıydı bunlar. Ve özellikle Mükrimin Halil Yinanç özelinde biz Mükrimin Halil Yinanç'ın, tabii bu yazıya verdiğimiz başlıktan da anlaşılabileceği evet. gibi, geçmişin bilgisini aslında haldeki varoluşumuzu yeniden inşa edebileceğimiz bir malzeme olarak gördüğünü ve tarihçilik anlayışını da bu çerçevede kurguladığını biliyoruz. Anadolu Mecmuası'nda çok düzenli yazıları vardır Mükrimin Halil Yinanç'ın ve bu yazılarda Türklerin tarihinin Anadolu'dan başladığını, ya daha doğrusu Anadolu'ya gelmekle birlikte, Malazgirt Savaşı ile birlikte yepyeni bir Türk tarihinin başladığını ve bu Türk tarihinin aslında daha önceki Türk ve İslam tarihini de büsbütün içeren, ihtiva eden ve onun üzerine çıkan adeta bir üst sentez olduğunu Mükrimin Halil Yinanç savunmuştu o yazılarında. Ve Anadolu tarihi derken neyi kastettiğini, millet derken neyi kastettiğini, bütün bu kavramsal temelleri anlatmıştı. Aslında biz şunu da söyleyebiliriz. Mükrimin Halil Yinanç bugün bizim konuştuğumuz anlamda Anadoluculuğun en önemli teorisyenidir. Yani Anadolu kavramı, millet kavramı, tarih kavramı, kültür ve medeniyet gibi kavramları detaylı bir biçimde açıkladığı için bir anlamda Anadoluculuğun temellerini oluşturan o sütunları da inşa eden adamdır Mükrimin Halil Yinanç. Bununla birlikte sonrası çok fazla gelmemiştir. Yani Mükrimin Halil Yinanç'ın açtığı o çığırı takip eden güçlü bir ekolün oluştuğunu söylemek çok zor. Ama en nihayetinde özellikle 2000'li yıllar itibariyle keşfedilen isimlerden biridir. Tekrar keşfedilen Anadolu Mecmuası'nda gerek yazdığı gerek başka bir takım yerlerde yazdığı metinler tekrar tekrar okunmaya başlandı. Ve bu süreç içerisinde aslında onun nasıl da mütefekkir olduğu, Süleyman Hayri Bolay'ın merhum Osman Turan için kullandığı bir ifade vardır. Tefekkürü şümüllü tarihçi der Osman Turan için. Tefekkürü en şümüllü tarihçi. Mükrimin Halil Yinanç da aslında tefekkürü en şümüllü tarihçilerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla onun Anadolucu düşüncenin başlangıç noktasındaki bir şekilde taşları yerine koyduğunu ve o yolu açtığını, daha sonra onun açtığı ve tarihsel bir perspektif üzerine inşa ettiği bu Anadolucu tefekkürün sonraki dönemlerde gerek edebi anlamda, gerek estetik anlamda, kültür anlamında, folklor anlamında başka bir takım Anadolucu düşünürler tarafından geliştirildiğini söyleyebiliriz.
Kıymetli hocam, bu kitapta ismi geçen mütefekkirlerin hayatlarına baktığımız zaman şunu anlıyoruz. Unuttuğumuz bu Anadoluculuk fikrini, bu tarihi hatırlamak, sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Buradan çıkmış bu şahsiyetleri tanımak hepimizin vazifesi. Şunu merak ediyorum, sizce Türk-İslam sentezi hala devam ediyor mu?
Yani Mustafa Bey, aslında Türk-İslam sentezi ifadesi, yani benim açıkçası fikrimi soracak olursanız biraz doğru olmayan bir ifade. Özellikle işte 60'larda ve 70'lerde hem Türkiye'den de bütün dünyada güçlü bir biçimde yaygın olan bir takım ideolojik tasavvurların etkisiyle ortaya çıkan bir ifade. Hmm. Yani sentez dediğiniz zaman aslında bir tezin, bir antitezin olması lazım ki bir sentez ortaya çıksın. Fakat bir Türklüğün İslamlıkla biz bir tez ve antitez oluşturduğunu söyleyemeyiz. Bu mümkün değil. Çünkü Türkler İslam'la birlikte hani bir anlamda onu alarak, onu içerimleyerek ya da onun içerisine dahil olarak yeni bir üst yapıntıya ulaşmışlardır. Düşünce olarak, fikir olarak ve dünya görüşü olarak. Dolayısıyla hani Türk-İslam sentezi ifadesinde belki teknik olarak bir problem var ama evet, aslında 70'li yıllarda Türk-İslam sentezi ifadesini kullanan işte Kafesoğlu gibi, merhum Allah rahmet etsin İbrahim Kafesoğlu gibi bir takım tarihçilerimizin ya da mütefekkirlerimizin kastettiği şeyin, yani o kavramı kullanmak belki biraz problemli ama o kavramı kullanarak kastettikleri şeyin, yani bir şekilde Türklerin İslam'la birlikte yeni bir varoluş elde ettikleri, bir şekilde özellikle Selçuklularla birlikte İslamlaşma sürecinin yoğunlaşması ve büyük ölçüde tamamlanmasıyla birlikte Türklerin artık İslam dünyasının ontolojik bir parçası. Hmm. Yani bir anlamda onların siyasi ve askeri öncüleri, liderleri ve hatta bir yerlerde söylemiştim, hatırlıyorum, İslam dünyasının koruyucu kubbesi haline gelmeleri ve bir anlamda Türklük ve İslamlığın, yani Türk ve Müslüman kavramlarının eşdeğer kavramlar haline gelme sürecinin başlamış olması itibariyle biz onun halen devam ettiğini, yani o şekilde bir bakış olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Çünkü bakın Mustafa Bey, özellikle Batı'da 20. yüzyıla kadar Batılıların Müslüman olarak muhatap oldukları bütün toplulukların tamamı Türktü. Evet. Yani 1070'li yıllardan itibaren Selçuklular ve Osmanlılar üzerinde baktığımız zaman tamamen Türklerle muhatap olmuşlardı ve Müslüman denildiğinde akla bu Türkler geliyordu. Dolayısıyla son belki de 100 yıla yakın bir süre boyunca Türkiye'nin özellikle bu batılılaşma süreçleri dolayısıyla maalesef kapıldığı bir sağlıksız bir tarih algısı vardı. Özellikle kendisine doğudan, Orta Doğu'dan, İslam dünyasından bir şekilde uzaklaştırarak batıda konumlandırma yönünde çok kaba, vulgar bir bakış açısı vardı. Aslında bu bakış açısına dönük de bir mücadeleydi. Türk-İslam sentezi düşüncesi diye adlandırdığımız bu düşünce. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada 2022 yılında şunu çok net bir biçimde söyleyebiliriz. Türkiye örneğin 50 yıl öncesine ya da 70 yıl öncesine nazaran artık kendi tarihsel konumunu çok daha sağlıklı bir biçimde tarif edebilen bir konumda. Evet. Yani Türkiye artık kendisinin Orta Doğu'nun, Yakın Doğu coğrafyasının hani ayrılmaz bir parçası olduğunu, varoluşunun köklerinin orada olduğunu, bir şekilde oradan ayrılmanın aslında bir anlamda kendi mevcudiyetine de dönük bir tehdit olduğunu çok ciddi bir biçimde kavramış durumda. En azından hani siyasal olarak da öyle gözüküyor, evet, ama onun dışında entelektüel anlamda da bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz.
Sayın hocam, süremizin sonuna geldik. Son cümlelerinizi alabilir miyiz?
Evet, dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Türkler İslam'ı yeniden keşfetmeye başladılar. Ben öyle düşünüyorum işin doğrusu. Evet. Ve burada da özellikle hem Anadolucuların, ki Anadoluculara göre Anadolu'da oluşan yeni Türk kültürünün temelinde yapısal öğe olarak İslam kültürü bulunuyordu. Dolayısıyla hem Anadolucuların hem daha sonra Türk-İslam sentezi ifadesini kullanan ve Türklük ve İslamlığı bir arada ele alan o düşünürlerimizin ortaya koyduğu perspektif bugün her zaman olduğundan çok daha canlı bir biçimde varlığını devam ettiriyor. Fakat çok bakir bir konumda, halen çok çalışılması gerekiyor, halen üzerine eğilinmesi gerekiyor. Bunu söyleyelim.
Aydınlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Diğer mütefikkirlerimizi de konuşmak isterdik lakin zaman el vermedi. İsterseniz kitabınızda da yer verdiğiniz Mükremin Halil İnanç'ın bir sözüyle bitirelim sohbetimizi. Şöyle diyor: Anadolu'nun batısında bir asır devam eden Haçlılar ve Bizans muharebeleri, güneyde Antakya prensleriyle Suriye sultanları, doğuda Gürcülerle ve Azerbaycan Türkleriyle vuku bulan mücadeleler, Anadolu'nun sınırlarını vücuda getirmiş ve vatanın haritasını çizmiştir. Böyle diyor, rahmetle anıyoruz kendisini. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum Mustafa Bey, davet ettiğiniz için. Benim için çok büyük bir keyifti.
Estağfurullah. İnşallah başka bir kitapta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
İnşallah efendim. Hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Söz Uçar köşemizde Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Yazar Mustafa Alican bizlerle birlikteydi ve bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Güne Bakan.